Ayrım 18, faili meçhul mü? Ergün Poyraz, sayfa 207. Derneği fener, yediği döner. Gıkını çıkartırsan polisi döver. Tayyip'in polisinin haşinliği ve polis akademisindeki PKK açılımı toplantısında sadece yandaş gazetecilerin görüşlerinin dinlenmesi konusunda 5 Ağustos 2009 tarihinde Yılmaz Özdil şunları yazıyordu. Polis akademisindeki PKK açılım toplantısında neden sadece yandaş gazetecilerin görüşleri dinlendi? Öbür gazetecilerin görüşleri neden dinlenmedi? Alemsiniz yani. Görüşleri dinlenmeyen gazeteciler sadece onlardı ondan. Çağırıp dinlediler ki ne düşünüyorlar öğrensinler. Malum telefonları dinlenen öbür gazetecilerin görüşleri zaten biliniyor. Polis teşkilatımız tarafından. 24 saat dinledikleri gazetecileri bir de toplantıya çağırıp ekstra dinlemenin manası var mı? Dinle dinle aynı şey. Yanar döner değiliz ki birader, telefonda ne diyorsak o. Bakın döner dedim aklıma geldi. Başbakanımız Rixos'tan döner dönmez döner yemeye gitti. Babalarının burs verecek arkadaşı olmadığı için döner sermayesi yetersiz olan üniversite öğrencileri de biz açız, harçları ödeyemiyoruz, siz döner yiyorsunuz diye sitem etti. Yer misin yemez misin? Kapıdaki polisler girişti çocuklara. Çünkü polis polis olmaktan çıktı artık. Son Osmanlı padişahının kapı kulu haline geldi. Ne diyelim, bu dünya Sultan Süleyman'a bile kalmadı. Keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner. Polisin dayak fasılları. Tayyip'in polisi Atatürkçülere, yurtseverlere çuval çuval iftiralarla, yalan beyanlarla acımasızca saldırıp onları işbirliği yaptığı F tipinin hakim ve savcıları ile tutuklatırken, öğrencileri, memurları, işçi ve emeklileri her fırsatta dayaktan geçiriyor, onlarca insanın ölümüne sebep oluyorlardı. İşi öyle azıtıyorlardı ki hamile bir kadını bile acımasızca döverek karnındaki çocuğu düşürtüyorlardı. Sopalayacak kimseyi bulamadıklarında İzmir Rüştü Ünsal Polis Okulu'nda olduğu gibi kendilerinden düşük rütbelilere kötek atıyorlardı. Tayyip'in polisi dövme olayında öyle ileri gidiyordu ki bu dayak fasıllarından Tayyip'in idolüm dediği dünürü Sadık Albayrak bile nasibini alıyor, polis onun da kolunu bacağını kırıyordu. Ne hikmetse Tayyip bu konuda gıkını bile çıkarmıyor ya da çıkaramıyordu. Dünürünü de dayaktan geçiren polis hakkında Tayyip ileri demokrasinin savunucusu diyordu. İleri demokrasi de ne ola ki diye garip garip sormayın. Amerika'nın Irak'a getirdiği demokrasi ve özgürlük ne ise Tayyip'in ileri demokrasisi de o. Tayyip'in kendi deyimiyle askerlikten yırttırttığı polisi vatandaşı adeta dayak manyağı yapıyordu. Polisler 10 Şubat 2011 tarihinde harç parasını protesto eden öğrencileri haşat ediyor, yerlerde sürüklüyor, asfalt üzerine yatırıp suratlarına ayaklarıyla basıyorlardı. 12 Şubat 2011'de ise Amerikalılara özenen polis, keyfi olarak çevirdiği elektrik teknisyenlerini asfalta yatırıp üzerlerine basarak sözde arama yapıyordu. Hiçbir suçu olmayan, sadece işlerine giden insanlar uzunca bir süre yerde yatırılıyorlardı. Kaldı ki Tayyip Sakarya'ya miting için gelecekti. Polis aklına eseni çeviriyor, zulüm yapıyordu. Oysa teknisyenler Tayyip'in ziyareti sırasında elektrik arızası olmasın diye görevlendirilmişlerdi. Ancak Türk insanına karşı her türlü ceberrutluğu sergileyen polis, uyuşturucu kaçakçısı Mustafa Bayram karşısında el pençe divan duruyordu. Refah ve Fazilet Partisi kökenli ve AKP'ye yakınlığı ile bilinen uyuşturucu kaçakçısı milletvekili Mustafa Bayram, uyuşturucudan karakolda tutulan oğlunu karakol basıp polisleri tokatlayarak kurtarıyordu. Bu duruma da ne Tayyip'in ne de polislerin hiçbir tepkileri olmuyor, destan yazmaya kısa bir ara veriyorlardı. Tayyip'in polisleri sadece Mustafa Bayram'ın karşısında mı susmuş oluyorlardı? Olur mu? 21 Mart 2011'de Şırnak'ta düzenlenen Nevruz kutlamaları PKK gösterisine dönüşüyor. Polis göstericilere müdahale etmek isteyince BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel alçaklar diyerek polislerin üzerine yürüyor. Defolun gidin diyerek Başkomiser Murat Çetiner'e bir tokat patlatıyordu. Tabii ki PKK'lılara gül, karanfil, lokum dağıtan, şehit mevlitlerine zulüm uygulayan polisin bu olay karşısında tepki göstermesi beklenemezdi. Ve öyle de oldu. Sadece yedikleri şamarla kaldılar. Dünür'e de polis dayağı. Tayyip'in yeğeninin esrardan yakalanmadan az önce dünürü ve idolü olan Sadık Albayrak polisten bir güzel meydan dayağı yiyordu. Dayak her ne kadar dünüre atılsa da gözdağı uyuşturucu ile yakalanan yeğen olayında olduğu gibi galiba Tayyip'e veriliyordu. Zira Tayyip kendi eliyle yarattığı canavarın soluğunu ensesinde hissetmeye başlamış, onların istemediği her adımı attığında bedelini ailesinden birinin karşılaştığı olumsuzlukla ödemeye başlamıştı. Polisin Tayyip'in dünürünü tanımadığı için dövdüğü söyleniyor, böylece polis devleti olma yolunda kat ettiğimiz mesafe de belli oluyordu. Bu ülkede Tayyip'in dünürü Sadık'ı tanımayan mı kalmıştı? Devri Tayyip'te dünür Sadık'ı tanımayana bırakın polis üniforması giydirmeyi, onu çemiş kezeye bekçi bile yapmazlar. Kaldı ki Tayyip'in dünürü olmayanlar ne yapacaktı? Polis dayağına razı mı olacaklardı? 2 Şubat 2010 tarihinde Dünür'ün oğlunun patron olduğu Sabah gazetesinden Sevilay Yükselir'e patronun babası Tayyip'in Dünür'ü gazeteci ve yazar Sadık Albayrak'ın polis tarafından dövüldüğü ve bir kolunun kırıldığı haberi geliyor. Sevilay da anında şu cevabı veriyordu.
Yok ya, yalan herhalde o haber. Olay yazıldığı gibi olsa idi şimdi yer gök inliyordu, medya ayağa kalkmıştı.
Yalan malan değil hocam, ben olayın birebir tanıklarından dinledim mevzuyu ve bütün detaylarını yazdım. İnanmıyorsan aç oku benim siteyi şeklindeki sözleriyle olayın doğru olduğunu vurguluyordu Tutkun Akbaş. Bakın Sevilay bundan sonrasını köşesinde nasıl anlatıyor.
İnanılır gibi değildi gerçekten. Haberde gazeteci yazar Sadık Albayrak'ın başına geldiği iddia edilen olaylar tüm detayıyla yazılmıştı. İki arkadaşıyla birlikte Laleli'den tramvaya binmek üzere istasyona doğru yürüyüşe geçen Albayrak, yeşil ışık yanarken sağ taraftan hızla gelen bir araç tarafından ezilmekten son anda kurtulmuştu. Tam bu şoku atlatmış ve bir kez daha istasyona doğrulmuşlardı ki, bu kez tam diplerinde Hyundai marka sivil bir araç durmuştu. Şaşkınlıktan ne yapacağını bilemeyen Albayrak o sivil aracın şoförüne ''Özel izniniz var mı? Bu yolda bulunmaya hakkınız yok.'' uyarısında bulunmuştu. Tanıkların ifadesine göre araçtan ağzında sakız, kulağında kulaklık olan deri montlu bir kişi inmiş ve kendisinin Fatih Emniyet Amiri olduğunu belirtip söz konusu yolu da resmi olarak kullanma izni olduğunu söylemişti. Her ne olursa olsun, her kim olursa olsun bu türden tavrın yakışmadığını söyleyen Albayrak ise korkunç bir reaksiyon ile karşı karşıya kalmıştı. Bunun üzerine yasal vatandaşlık hakkını kullanıp polis olduğunu nereden bileyim, lütfen kimliğinizi gösterin demişti. Albayrak'ın bu talebine cevap vermek zorunda olan polis şefi ise bunu yapmak yerine yanındaki şoföre talimat verip çağır ekipleri gelsin, götürsünler şu herifleri demişti. Kısa bir süre sonra olay yerine varan ekipler de şeflerinin talimatı ile 70 yaşındaki Sadık Albayrak'a ve arkadaşlarına kelepçeyi takıp karga tulumba polisin otosuna bindirmişlerdi. Bu davranışınız çok yanlış, Türk polisine yakışmıyor dedikçe karşı taraftan akıllara durgunluk veren bir muamele ile karşılaşmışlardı.
Ayyaş mısın, sarhoş musun kardeşim gibi sözlerle hakaretler edilmeye başlayınca da Albayrak artık dayanamamış ve ''Kardeşim ben Sadık Albayrak'ım, ne ayyaşım ne sarhoş, ağzıma içki falan da sürmem.'' demiş.
Albayrak ve arkadaşlarına kafayı takan müthiş polis şefi doğruca Beyazıt Karakolu'nun yolunu tutmuş ve oraya varıncaya kadar da hakaretlerini sürdürmüştü. zaman zaman garip bir aymazlık içine girebilen polis memurları bütün bu olup bitenle yetinmemiş, üstüne bir de Albayrak ve arkadaşlarının karakol nezarethanesindeki hallerini cep telefonuna kaydetmişlerdi. Sadık Albayrak'ın karakol çıkışı söyledikleri ülkenin geldiği konumu göstermesi bakımından da oldukça ilginçti. Bakın yaşım 70, 12 Eylül'de gözaltına alınırken bile bana bu kelepçe takılmadı. Çok ağrıma gitti, çok üzdü beni. Tayyip'in dünürü, danışmanı, idolü, kızı Esra'nın kayınbabası, Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak ile Çalık Grubu CEO'su Berat Albayrak'ın babası gazeteci yazar Sadık Albayrak. Türkiye Yazarlar Birliği'nin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Sultanahmet Kültür Merkezi'ndeki etkinliğe katılıyordu. Albayrak etkinlikten İHH Yönetim Kurulu üyesi ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Ahmet Emin Dağ ile birlikte ayrılıyordu. Ahmet Emin Dağ kutlamalardan ayrıldıktan sonra meydana gelen bu olay sonrasında polislerin tavırlarından dolayı savcılığa başvururken hadisenin ortaya çıkmasının ardından olayla hiçbir ilgisinin olmadığını belirtiyor. Böylece ülkede yaratılan korku imparatorluğunun nerelere kadar vardığını bir defa daha kanıtlıyordu. Bu olayın şoku daha geçmeden bu defada Tayyip'in helikopterinin polisler tarafından kirletildiği Sözcü gazetesinde manşet oluyordu. Polisler Rus kadını Tayyip'in kullandığı helikoptere atmış bir güzel alem yapmışlardı. Ve ardından bir şok daha yaşanıyor. Tayyip'in yeğeni polisler tarafından uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınıyor. Ardından Tayyip'in abisinin oğlu çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanıyordu. Daha sonra 50 kilo uyuşturucuyu içmek için bulundurduğunu söyleyip serbest kalıyordu. Tayyip ise kafeteryada sigara içen gençlere hakaretler yağdırıyor, sigara içtikleri için onları azarlıyordu. Ne hikmetse bu olaylar gizlenmeye çalışılırken Tayyip dikkatleri başka yöne çekmek için türban kavgası çıkarıyor, ortalığı karıştırıyordu. Askerin karşısında Kasımpaşalı tavırları takınan Tayyip, dünürünün yediği dayağa, kolunun kırılmasına, yeğeninin düştüğü duruma sessiz kalıyor, helikopterinin kirletilmesi karşısında bile dut yemiş bülbüle dönüyor, adeta Etiler Beyefendisi pozlarına bürünüyordu. Korktuğu, çekindiği bir şey mi vardı? Bir başbakan bırakın dünürü olmasını, sade bir gazetecinin bile polis tarafından kolunun kırılmasına nasıl seyirci kalabilirdi? Hele ki o başbakan astığı astık, kestiği kestik bir başbakansa. Bu durum demokrasiyle yönetilen hiçbir ülkede olamaz. Olması hayal bile edilemez. Haydi oldu diyelim, o zaman böyle bir olaya karışan polislerden İçişleri Bakanı'na kadar bütün sorumlular yine Tayyip'in deyimiyle kapıya konur. Tabii başbakanın polis karşısında çok büyük açığı ve korkusu yoksa ya da bazı nedenlerden dolayı polisin esiri olmamışsa. Tayyip'in Atatürkçü gazeteci, yazar, asker, siyasetçi, avukat, iş adamı, velhasıl bu gruba giren vatandaşlara karşı ceberrıtlığına sürekli tanık olurken, ikinci cumhuriyetçiler, Fethullahçılar ve diğer tarikat mensupları ile PKK'lılar karşısındaki yumuşaklığına da alışmıştık. Ancak emniyet içindeki tarikatçı polislerin bu yasa tanımaz tavırları karşısındaki ılımlı davranışları biraz garip kaçıyordu. Bu garipliği dünür Sadık da fark etmiş olacak ki o da hakkını Tayyip'e muhalif olan Gözcü gazetesi marifetiyle aramaya kalkıyor, bazı garip davranışlar da sergiliyordu. Sadık Gözcü gazetesinden Veli Toprak'a verdiği mülakatta alçıya alınan kolunun kırılmadığını söylüyor, telefonunun dinlendiğinden yakınıyor, panik havasında konuşuyordu. Gazetecinin suç duyurusunda bulundunuz mu şeklindeki telefondaki sorusuna, karmaşık olaylar yaşıyoruz. Ya şimdi telefonum dinleniyordur. Konuştum Hüseyin Çapkın'la da diğerleriyle de, hep görüşüyorum zaten cevabını veriyordu. Gazetecinin son dönemde başınızdan ilginç hadiseler geçti şeklindeki hatırlatması karşısında ise şöyle diyordu. Son 2 yıldır enteresan olaylar oluyor. Önce büyük oğlumun evine girildi. Altın, gümüş bir şeyler alındı. Olayın sorumlusu içeri alındı. Geçen yıl bir gazeteci arkadaşımla Galatasaray Gençler Birliği maçına gittim. Stada girdim. 5 dakika sonra aradılar. Beyefendi, arabanız çalındı dediler. Gittim baktım, araba yerinde yok. Ardından 23 Mart'ta arabama hırsız girdi. 2 camı kırılmış. Bilgisayarım, fotoğraf makinem ve evrakım çalınmış.
Tayyip'in dünörü Sadık, telefonun dinlenmesi korkusuyla da olsa bazı şeyleri aktarmayı ihmal etmiyordu. Karakolda başörtülü bir kıza dayak atıldığını söylüyor, evinin emniyet müdürlüğünün tam karşısında olduğunu vurguluyor ve buna rağmen başına gelmedik kalmadığını söylüyor. Bu nedenle sadece 2 kangal köpeğiyle bir silahına güvendiğini belirtiyordu.
Sadece bu kadar mı?
Olur mu? Ülkede başbakanın dünürü bile korku imparatorluğundan payını almış, telefonlarının dinlendiği korkusuyla açık açık konuşamıyorken, emniyet müdürlüğünün karşısındaki evinde bile güvencede olmadığını aykırıyorken, polis dayağından feryat ediyorken, vay geldi askerlerin, Atatürkçülerin başlarına. Gerçi dünüre dayak yemek yaradı da, oğlu yüz görümlü olarak Çalık Holding ve Sabah gazetesinde yönetici yapılmıştı. Maşallahlık hediyesi de gecikmedi. O şimdi bakan.
Nimet Çubukçu'nun eşine saldırı. Dönemin Milli Eğitim Bakanı ve Tayyip'e en yakın isimlerden Nimet Çubukçu'nun boşanmak istemeyen eşi Birol Çubukçu, oltalarına bastığı gerekçesiyle 28 Ekim 2010 tarihinde balıkçıların saldırısına uğruyor ve dayak yiyordu. Eski Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun eşi Birol Çubukçu ve bir arkadaşı oltaya basma nedeniyle çıkan kavgada balıkçılar tarafından darp ediliyor. Yaralanan Çubukçu 7 balıkçıdan şikayetçi oluyor. Polis plakası alınamayan bir araçla kaçan balıkçıları arıyor ve tabii ki bulamıyor. Sarıyer'in Tarabya sahilinde meydana gelen olayda muhasebecilik yapan Birol Çubukçu, sabah erken saatlerde bir arkadaşı ile yürüyüşe çıkıyor. Tarabya sahiline giden ve üzerinde eşofman olan Birol Çubukçu'nun ayağı, amatör balıkçıların yanından geçtiği sırada bir oltanın misinasına takılıyor. Olta sahibi kimliği belirsiz balıkçı Birol Çubukçu'ya sözle sataşıyor. Bunun üzerine tartışma çıkıyor ama olay yatışıyor. Çubukçu ile arkadaşı yürüyüşlerini tamamlıyorlar. Yürüyüş sonu geri dönüp otomobiline doğru yöneldiği sırada ise balıkçılar Birol Çubukçu'nun üzerine yürüyerek küfür etmeye başlıyorlar. Tartışmanın tekrar alevlenmesi üzerine 7 balıkçı Çubukçu ile arkadaşına saldırıyor, vurmaya başlıyorlar. Balıkçılar kaçarken darp edilen Çubukçu ile arkadaşı Tarabya Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oluyorlar. Polis hemen olay yerine gidiyor ancak kimseyi bulamıyor. Yok bir de bulsaydı. Görgü tanıkları saldırganların plakası alınamayan bir araç ile olay yerinden uzaklaştıklarını söylüyorlar. Polis aracın gidiş istikametinde bulunan kamera ve MOBS kayıtlarını incelemeye alıyor. 7 saldırgan balıkçı polis tarafından aranıyor. Az önce de belirttiğim gibi bulunamıyorlar. Oysa emniyet binasına baksalar kolayca bulabileceklerdi.
Erdoğan en az 3 bakanı sille tokat dövdü. Aydın'da bir çocuğa Soma'da halka saldırdığını görmüştük ama Tayyip'in en az 3 bakanı sille tokat dövdüğünü 12 Kasım 2013 tarihli Oda TV yayınından okuyorduk. İran medyasına konuşan BDP Diyarbakır Milletvekili Altantan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın insanların hayat tarzına karıştığını ifade ederken, Başbakan Yardımcısı Arınç'ın Erdoğan'a ilişkin açıklamalarını geç kalınmış bir tepki olarak değerlendirdi. BDP'li Tan Fars Haber Ajansı'na konuştu. Altantan, Başbakan Erdoğan'ın insanların yaşam haklarına karışmasını eleştirerek, başbakanın milletin kaç çocuk doğuracağından tutun, nasıl yaşayacağına dair her şeye karıştığını ve fikir beyan ettiğini söyledi. Tan, başbakanın bu şekilde artık haddini aştığını belirterek, başbakanın yaptığı ne Müslümanlığa sığıyor, ne liberalliğe, ne de demokrasiye sığıyor dedi. Bunların yanlış şeyler olduğunu söyleyen Tan, topluma bu kadar müdahalenin gerilim, sıkıntı ve çatışma meydana getireceğini söyledi.
başbakanın bu gerilimlerin çıkmasını bilmesi lazım diyen Tan, başbakanın bu kadar insanın hayat tarzlarına karışması yanlıştır. Herkesin hayat tarzı kendinedir diye konuştu. Başbakan Erdoğan ile Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç arasında yaşanan sorunlara değinen BDP'li Altan Tan, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın Erdoğan hakkındaki açıklamalarının çok geç kalınmış bir tepki olduğunu belirterek, bugüne kadar Başbakan'ın birkaç tane bakanı sille tokat dövdüğünün bile birkaç yerde haber olduğunu öne sürdü. Tan bunu anlatanın başbakanın kendi arkadaşları olduğunu ve kendisinin bunları AKP'nin birinci derecedeki yetkililerinden duyduğunu iddia etti. Bunların hiçbirini sokaktan herhangi birisinden duymadığını söyleyen Tan, bizzat AKP'lilerden duyduğunu belirterek, yalansa onların yalanıdır, doğruysa yine onların doğrusudur dedi. Başbakan Erdoğan'ın şimdiye kadar en az 3 tane bakanı döverek görevlerinden uzaklaştırdığını savunan BDP'li Tan, başbakanın bakanlara ve vekillere yaptığı küfürlerin haddi hesabı olmadığı söyleniyor diye konuştu. Şimdi böyle bir durumda Bülent Arınç'ın başbakana en nihayet bir ses vermesinin nasıl yorumlanacağını bilmediğini ama bunlara ilk günden birisinin tavır koyması gerektiğini söyleyen Tan, başbakana bir düzen verilmesi gerektiğini söyledi. Başbakanın asabının çok bozuk olduğunu anlatan Tan, mesela başbakan konuşurken bile "benim hükümetim, benim bakanım, benim valim, benim hükümetim" sözcüm diyor. Başbakan biz kelimesini unuttu. Birilerinin başbakanı hatırlatması lazım. Yoksa bu gidişat gidişat değil diye konuştu. 18. ayrımın sonu. Sayfa 217.